Selam herkese. Talkcast'in bu haftaki bölümünde konuğum kendisini ve işlerini çok severek takip ettiğim, bir anlamda mesleki ideal olarak da kabul ettiğim Aksel Ceylan benimle. Aksel abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim davetimi kırmayıp kabul ettiğin için.
Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için ve güzel sözlerin için teşekkür ederim.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim. Çok sağ ol. Güzel bir hafta sonu. Sabah erken bana göre biraz saat ama yine de zaten hani günler biraz böyle geçiyor burada Türkiye'ye adapte olmak için. Yani güzel, güzel bir gün. Sen nasılsın?
Ben deyim teşekkürler. İzmir'de bugün ama birazcık böyle kapalı, fırtınalı, yağmurlu falan ama benim sevdiğim havalar. O yüzden beni çok rahatsız etmiyor.
Tasarıma uygun havalar.
Aynen öyle. Tam böyle kahve tasarımlık bir hava. Ya seni tanımayanlar için ben kısaca bahsedeyim senden. Ama hani tabii ki senden de kendini ve daha önce neler yaptığını bir anlatmanı isteyeceğim. Aksel Ceylan Art Stüdyo'nun hem kurucu ortağı hem de kreatif direktörü. Aslında ben de bu kadardan. Sadece title'ını söyleyecekmişim. Yani seni tanımayan, yani mutlaka benim kitlem bence seni tanıyordur ama yine de kendinden kısaca bahsedersen, daha önce neler yaptığından, şu an neler yaptığından bahsedersen çok sevinirim.
Tabii ya burayı biraz kısa tutmak zor oluyor. Yok çok fazla yerden yere sektiğim için hani hem ajans olarak hem ülke olarak belki o biraz yani özet geçmeye çalışayım ama zaten hani, kimsin sorusu felsefik olarak da zor bir soru. Neyse hani mesleki olarak bahsetmek gerekirse 2010 yılından beri sektör hani iletişim sektöründe diyelim reklam tasarım ofisleri gibi iletişim sektöründe olan biriyim. Bunun herhalde bir 8 yılı falan Türkiye'deki ajanslarda tasarım ofislerine geçti. Bunların hani ilk baştakiler biraz daha benim ajanslardan kaçmamın sonucunda daha böyle küçük butik yerlerdi. Sonrasında daha fazlasını arayınca reklam ajanslarına, network ajanslara, sonra dijital ajanslara falan kaydım. Sonrasında bir noktada da bu bir nokta işte 5 yıl öncesine denk geliyor. 5 yıl önce de eşim ardışına New York'a yerleştik. Buradan bir iş teklifi alıp New York'a geldik. Sonra burada başka bir hayat kavgası başladı. Bunun sonucunda da pardon. Bunun sonucunda da son 2,5 yıldır yani resmi olarak 1,5 yıldır ama aslında off the record olarak işte 2,5-3 yıldır Kaan Duygu ile beraber Art Stüdyo'yu götürüyoruz. Bir yandan tabii başka işler de yapıyoruz bunun dışında ama hani ana odağımız Art Stüdyo. Tasarım şeyi böyle biraz tasarım takıntılı birisiyim. Muhtemelen de hani senin takipçilerin de oradan duymuş olabilirler, bilmiş olabilirler. İşlerimiz hani bayağı bir zamandır bu işi yaptığım için hani görülüyor olabilir. İşte önceden de şimdiki zamanda da olan hani güncel işler de var. Böyle hani iletişimle içli dışlı birisiyim diyelim.
Süper. Ben de seni yanlış eğer hatırlamıyorsam sanırım Twitter'daki bir ara daha yoğun yapıyordun hatta. Bu aralar çok bilmiyorum belki vakit
Evet.
bulamıyorsundur ama daha böyle tipografi eleştirdiğin işte grafik tasarım, görsel tasarım
Evet.
eleştirdiğin bir dönem vardı Twitter'da. Zannediyorum o
Vardı.
zaman aslında keşfetmiştim. Ve ondan sonra da
Evet.
severek takip etmeye devam ettim.
Art Stüdyo ile beraber o birazcık tabii yetişememeye başladım. Aslında istiyorum ama onu biraz da ekibe yapınca o şeyin motivasyonum orada yok olup gidiyor sonra. Şey kalmıyor. Sosyal medyaya yetişemiyor.
Evet yani kolay bir şey olmadığını tahmin ediyorum. Bir de yani yaptığınız işlerin ölçeğini, projelerin ölçeğini gördüğünüz zaman aslında katılıyorum. Bir yoğunluk vardır mutlaka. Orada ben aslında şeyi de merak ediyorum. Artı Stüdyo nasıl ortaya çıktı? Artı Stüdyo fikri. Bu ya bu burada şöyle, bunun eğlenceli bir hikayesi var gibi tahmin ediyorum ama bir yandan da şunu da ben aslında biraz kendim için de bir soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de de bu arada son dönemlerde bence tasarım camiasında yaygın gördüğüm bir şey. Yani o da şu ki genelde artık full time tasarımcılığa bir ilgi mi azaldı yoksa şirketlerin de bu alana daha az yatırım yapma isteğinden kaynaklı tasarımcılar bu iş birazcık daha böyle yani in-house bir şekilde değil de hani daha böyle external bir yapıya dönüştürmek mi istiyorlar bilmiyorum ama böyle tasarım stüdyo kurmalarında ve bu yola doğru girmelerinde bir yaygınlık olduğunu gözlemliyorum ben. Zaten ben bireysel olarak kendi açımdan da böyle bir düşünme sürecindeydim yakın zamanda. Gerçi ben farklı şekilde sonuçlandırdım bunu ama burada şeyi de merak ediyorum. Yani Art Studio kalitesinde, Art Studio gibi bir iş ortaya nasıl çıkar? Sen bunu bu süreci nasıl yürüttün? Onları merak ediyorum.
Nasıl başladığını anlatmak için biraz hani öncesinde de gitmek gerekiyor. Hatta belki Twitter'da bahsettiğin dönemimi bile dahil etmek gerekiyor olabilir bu Artur'un kuruluş sürecine. Çünkü aslında New York'a gelişimle başladı bu süreç. Evet, öncesinde ben hep işte çalıştığım yerlerde böyle bir hani düz default çalışan olma konusunda biraz hani çok başarılı biri değilim. Hep böyle işte şeye zorlardı mesela işte Alameti Farka zamanında Serdar abi, Serdar Enir'e işte böyle sürekli zorla yemeğe çıkartmaya çalışıp şey yapardım yani işte bu müşterileri daha iyi ele nasıl alabilirim ben? Çünkü ben daha mutlu olmak istiyorum, daha motive çalışmak istiyorum falan. Böyle hani o da sağ olsun kırmayıp hani gidiyordu bende. Şu an bakınca aslında hani normal bir mid level bir tasarımcı. Yani Serdar Enir'le niye yemeği, yani neden bunu kabul eder falan. O da sağ olsun, o da hani seviyordu beni. Bu şeye bağlamak istiyorum yani kariyerimde hep böyle bir şey akış şeklinde ilerledim aslında. Böyle çok planlı programlı değil. Hayat nereye götürmeye çalışıyorsa o alt bilinçte oralara doğru gitti genelde. Şeyde de öyle oldu yani işte Türkiye'de işte belki mesleğe yüklediğim anlamın biraz fazla olması sebebiyle çok sık ajans ya da çalıştığım mekanı çok değiştiriyordum. Bir noktada o doyuma ulaştığımı hissedip hemen yeni bir şeyine nasıl motive kalırımla çok çok uğraşıyordum yani motive kalma durumuyla. O da Türkiye'de ajanslara çalışırken bile yani aktif olarak yaratıcı işler yaparken bile tatmin olmakta zorlanırken New York'a gelince o kendini tekrar var etme çabasıyla bu sefer daha da o kazıntı artmaya başladı. Yani nasıl bir şeyler yaratmam lazım? Çünkü burada işte ilk geldiğimde ara ara bahsediyorum. İlk geldiğimde yaptığım işler çok beni tatmin eden şekilde işler değildi. Ben de bunun sonucunda şey düşünmeye başladım. Yani yaratmak istiyorum. Nasıl yaratacağım? Şimdi ilk başta daha doğrusu yaratım paylaşmak istiyorum. Hadi diyelim aktif olarak yaratmak belki bir müşteri gerektiriyor. Yani gerçi bizim meslek gerektirmiyor. Herhangi bir şey üretebilirsiniz ama New York'tayken şey dedim yani benim paylaşmak istediğim çok şey var içimde. Bunu nasıl dışarı akıtabilirim? Çünkü tanıdığım yok, çevrem yok. New York'ta yani yeniyim. Tasarım konusunda zaten öyle bir şeyim yok. Öyle bir atmosferde değilim. Dedim ki Twitter'a yazayım bari. Çünkü hani diğer türlü hani işte yok Bigumigo yazabilirsin, Medyakete, Campaign'e falan yazabilirsin. Oraları tek tük yazıyorsun ama oralardan talep gelince yazıyorsun. Dolayısıyla ben de o pasifliği çok şey bulmuyorum. Yani daha aktif olunabilir gibi geliyor. O yüzden de dedim ki ben bari madem öyle bir kitle hani yakınımda yok, bari internet üzerinden ulaşayım ki takipçim falan da yoktu o zamanlar. Yani sadece tanıdıklarım falan vardı. Ama şeyden öte yani bunlar böyle hani insanlar okusundan öte ben böyle yayayım yani dışarı çıksın benden şeklinde başladı. Twitter'da da öyle oldu. Yani Twitter'ın aslında öyle var öyle ele alma sebebim New York'taki o yalnızlığım aslında yaratıcı anlamda. Bunun sonucunda istediğim gibi işler bulamıyorum. Çünkü vize sorunum var. Hani herkes New York'ta zaten. Dolayısıyla ekstra bir yani başka bir ülkeden gelmiş ve vizesi için bürokratik bir takım süreçler gerektiren birisinin iş bulması daha zor. Bu kadar rekabetçi bir yerde New York gibi. Ben de bunun sonunda hani böyle her yere başvurduğum bir dönem oldu. Bundan işte herhalde 3-4 yıl önce. Sonra baktı o dönem gene freelancer yapıyordum ama yani hayatım hani kariyerim boyunca da hep freelance yaptığım için o böyle üstüne çok düşmediğim bir şeydi. Bir noktada artık dedim ki hatta bunu bir yerde anlatmadım galiba çok. Bir noktada ben hani dedim ki Ardıç eşime yani ben dönmek istiyorum. Yani ben artık çünkü yani yaratmazsam kafayı yiyeceğim. Çünkü gerçekten o motivasyona geldim. Yaptığım işler o kadar yaratıcı değil. Evet yaşıyoruz hani para kazanıyoruz ama hani doyum sağlayamıyorum yaratıcı anlamda. Dedim ki yani ben dönmek istiyorum artık yani. Herhalde iki yılın sonundaydı bu. Buraya gelişimizden sonra. Ve hani bir noktada konuşup çünkü bir yenilgi gibi oluyor dönmek. Yani malum buraya gelmek bir şey gibi çünkü hepimizin kafasında. Bir de bir orada mücadele var ekstra. Dönmeye karar verdiğimiz noktada yani net olarak karar verdik. Dedik ki dönüyoruz yani. Ama işte evin bir şeyi var burada. İşte kira sözleşmesi diyelim. Lease dönemi var. O bitene kadar işte o da Şubat'ta bitiyordu o dönemki evin işte lease'i. Dedi ki işte o sırada şeye gittik. Ağustos'ta Türkiye'ye gittik Eylül'de. İşte yaz tatili olarak işte birkaç haftalığına. Orada arkadaşlarımıza şey dedik yani biz döneceğiz. İstediğimiz gibi bir ortam bulamadık. Sonra ben oradayken şans eseri büyük bir iş geldi. Yani ve hani Türk bir markadan geldi ve uzun süreli bir iş geldi. Yine freelance olarak geldi tabii. O sırada Art Studio falan da yoktu. Ben de hani dedim ki ulan aslında hani böyle bir sistem olabilir. Yani ben buradan iş alıp çünkü benim güçlü olduğum taraf Türkiye. Oradan iş geliyor. Tanıdığım herkes orada. Ben bunu hani freelance gibi kodlamayayım. hani burada iki iş yapayım, buradaki işimle devam edeyim, yani Amerika'daki işimi yapmaya devam edeyim ama yaratıcı tatmini başka bir kurum üzerinden sağlayayım diyerek işte Kaan Duygu, Ardış'ın eşi olan ortağıma, o dönem ortağım olmayan, yani ben de aynı işi yapıyorum. O sırada o Vayaner'de çalışıyordu sanırım. Ona dedim ki hani Kaan, ben hani böyle işler geliyor bana ve giderek de bunlar kalibresi artmaya başladı. Yani gel seninle beraber yapalım. Çünkü o da çok mutlu değildi hatırladığım kadarıyla o çalışma temposundan, yani yaratmaktan mutlu ama ajans biraz daha adapte olması zor bir ortam sunuyor. Benim de zaten sık sık değişme sebeplerimden bir tanesi oydu. Kaan dedi ki hani olur, hani deneyelim. Sonra ben Kaan'la beraber iş gücüm çok, yani üretebilme frekansım çok artmaya başladı. Bunun sonucunda da giderek daha çok iş gelmeye başladı. Ben dedim ki yani bu şekilde aslında burada yaşanabilir. Yani ben bu doyumu sağladığım sürece var olabilirim aslında burada. Çünkü benim asıl döneyim ya da kalayım, işte gideyim başka bir yere derdim hiçbir zaman şehirlerle ilgili değil, yaratımla alakalı olduğu için yaratabildiğim oranda tatmin oluyorum. Tatmin olduğum oranda da var olabiliyorum gibi kendi içinde bir tavuk yumurta durumu oluyor. Art Studio'da aslında biraz uzun oldu ama Art Studio bunun sonucu oldu. Yani Art Studio benim mutlaka iş kurmalıyım, patron olmalıyım falan gibi başladığım bir şey değil. Aslında hayatın o çıkardığı sorun demeyeyim ama işte o challenge'ların, hani o mücadelelerin sonucunda benim bulduğum en hani optimum, benim için en faydalı ve hani maksimum potansiyeli gerçekleştirebileceğim çözüm olarak çıktı Art Studio. Bundan çok mutluyum açıkçası. Normalden daha fazla çalışıyorum tabii ki. İşte sabah 6'da kalkıyorum. Bana göre tabii 6'da. 7'de toplantı yapıyoruz genelde. Yani bu haftada 3-4 minimum toplanıyoruz ekiple. Dolayısıyla sonra ben yine normal işime gidiyorum burada. Kurumsal hayattaki işime gidiyorum. Sonra dönüyorum. Geceleri ve hafta sonları gene Art Studio'ya bakıyorum. Ama hani sürekli gün içinde tabii ki yani Kaan yönetiyor daha çok. Hani ben şey gibi kodlayabiliriz. Kaan, ikimiz de kreatif direktör olarak geçiyoruz ama bir tık orada bir hani Kaan daha işlevsel tarafı yürütücü gibi biraz hani onu biraz daha grup et gibi kodlayabiliriz. Öyle değil bence hani seviye olarak ama yine de o daha yöneten, grubu yöneten biraz daha o oluyor. Ben hani kreatif direktör gibi daha hani nokta atış yorumlarla işin nasıl işlediğini götüren ve aktif olarak gerektiğini tabii ki yaratan, zaten en önemli motivasyonu onu yapan ve aslında müşteri tarafını götüren, işte toplantıları da sunan, içeride yani tamamen yönetici kişi gibiyim birazcık. Aynı zamanda yaratmıyor anlamına gelmiyor bu ama yönetme kısmı bundan daha ağır basıyor. Asıl amaç yaratmak, hani ölmeden önce birçok şey yaratıp baktığımızda da hani mutlu bir şekilde geçip gitmek aslında buradan. Uzun oldu yani. Kusura bakma cevap.
Yo, bence ben zaten aslında tam olarak bunu duymak istiyordum çünkü yani genelde benim de bireysel anlamda bu konuda zorlanmamın sebebi birazcık aslında sanki bu işi çok planlı yapmam gerekiyormuş ve bu işe girdiğim zaman artık bu işin dönüşü olmaması gerekiyormuş gibi. Yani ben bir isim al, yani birçok tasarımcı zaten aslında şöyle bir şey oluyor bence, birçok tasarımcı bireysel anlamda freelance işler alıyor, projeler yapıyor vesaire. Fakat bunları herhangi bir şekilde kolektif bir böyle isim altını toplamadığın zaman aslında hep bir freelancer olarak gidiyorsun. Ne evet. kadar güzel, büyük işler yaptığında pek bir önemi kalmıyor bir noktadan sonra ama sanki böyle bir markalaşma süreci ayrı bir ciddiyet gerektiriyor ve sanki geri dönülmez bir noktaymış gibi algılanıyor. Ya da hani böyle daha site bir proje gibi yapılamayacakmış gibi algılanıyor. Ben ama kendim için buradan alacağımı aldım, o yüzden teşekkür ederim. Güzel de işler yapıyorsunuz bence zaten. Orada şeyi merak ediyorum. Türkiye'de çalıştığın yerlerde de hani sen de zaten buna değindiğin için söylüyorum. Türkiye'de çalıştığın yerlerde de art direktör olarak çalıştın. Sanırım yurt dışında da bir art direktörü bu art stüdyoya giderken böyle bir tecrüben oldu. Ve şu anda aslında art stüdyoda kreatif direktörsün. Evet. Bu title'lar konusu
bu arada hani zaten şey gibi kreatif direktör olarak geçiyor buradaki işimde. Sadece o yaratıcı taraf yüksek değil. Pardon, böldüm.
Okey. Yo. Orada bir yanlışlık yapmak istem. Hatta YouTube'da böyle bir videon da var abi ama evet. hani burada tam şey bence algılanamıyor. Yani bizim title'larla ilgili birazcık problemimiz var gibi. Ben mesela title'ları genelde şöyle düşünüyorum. Şirket ona ne değer biçiyorsa, yani ondan ne bekliyorsa, sorumlulukları ne olarak tanımlıyorsa sen osun aslında yani bir noktada. Onu ne olarak çağırdığını pek bir önemi yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı düşünüyorum ama sen art direktör ve kreatif direktör arasındaki farklılıkları nasıl görüyorsun? Bu title'lar konusundaki düşüncelerin nelerdir?
İşte uzun uzun anlattığım için o YouTube'daki videoyu, hani bunu dinleyenler olursa Artsu'nun YouTube kanalına gidip orada daha detaylı dinleyebilirler, izleyebilirler. Burada o kadar detaya girmeyeyim ama hani aslında çok fark var. Yani art direktörle kreatif direktör arasındaki fark böyle, nasıl diyeyim, mesela başka bir şirketten yani bir çalışanla CEO gibi bir fark var arada aslında. Kreatif direktör çünkü aslında tüm her şeyi, bunu biraz daha böyle o şeydeki orkestradaki maestro gibi düşünebilirsiniz bence kreatif direktörü. Hani o tüm ses çıkaran diğer departmanları diyeyim. İşte bu ajanslarda ya da işte stüdyolarda işte strateji olabilir, metin yazarı olabilir, belki illüstratör olabilir, işte her kimse o şey. Onları yöneten ve hani hangisinin ne kadar sesinin çıkmasını gerektiğini söyleyen kişi gibi oluyor kreatif direktör. Art direktör ise oradaki enstrümanlardan biri gibi daha çok. Hani bu kıyaslama yapmak gerekirse. Çünkü art direktör tek başına ufak çaplı bir proje değilse tek başına baştan sona götürmesi çok zor. Çünkü o tecrübeye sahip olması gerekiyor öncesinde. Çünkü işte reklam, bu bir hani reklam filmi de olan bir kampanya olduğunu düşünürsek mesela, yönetmeni brieflemesi gerekiyor. Art direktöre nasıl ya da metin yazarına nasıl markanın beklentisinin hani en optimum şekilde nasıl çıkması gerektiğini anlatması gerekiyor daha fikir yokken ortada. Onlardan çıkan fikirleri yontup belki işte tekrar şekillendirmesi gerekiyor. Ne bileyim, mesela müzik yapılacaksa gidip onun işte jingle'ını yapacak kişiyi brieflemesi gerekiyor. Yani en başta o her şeyi yöneten temel figür aslında kreatif direktör. Art direktörse daha çok onun sadece hani tabii ki alanınızı arttırabilirsiniz kendi ilginize göre ama temelde art direktör onun görsel kısmını sadece sahiplenen kişi. Yani işte oradaki bu bir şey posterse oradaki işte font hangi font, nasıl bir filtre var. Fotoğrafçı tabii ki brieflerden bir tanesi o ya da işte reklamı çeken ama ana birim o değil. Ana birim aslında daha çok yani sorumluluğu alan, daha çok iş yükünü taşıyan yönetimsel anlamda kreatif direktör oluyor. Yani en temel böyle anlatabilirim art direktörü. Tabii ki bu şey anlamına gelmesin, yani kreatif direktör altında iyi bir art direktörü de ekip olmadan iyi bir iş çıkaramaz zaten. Ya da oturup kendisi yapması gerekir ki o yaptığı şapka zaten art direktörlük, yani o sırada kreatif direktörlük yapmıyor olur zaten. Ama tüm o şeye rağmen, yani o yüzden bu arada bunu da söyleyeyim, yani iyi bir kreatif direktör iyi ekip kurmak zorundadır zaten. Çünkü o ekipten de o sorumlu. O yüzden zaten şeyi çok görürsünüz. Pardon. Bir ajans değiştiren hani bu üst yapılar, mesela bir kreatif direktör başka bir ajansa geçtiği zaman zaten ekibiyle köklü gider çoğunlukla. Tabii çünkü bunun da sebebi o. Çünkü hem bildiği kişiyle çalışmak ister, iyi iş çıkarmak için onlara zaten muhtaç bir noktada. O yüzden şey gibi, hani geminin kaptanı gibi kreatif direktör. Orada işte şeyin başında duran ya da işte kürek çeken, ne bileyim işte yemeği yapan birileri var. Ve onların hepsi tabii çok önemli ama asıl gemiye o şeyini çeviren, dümenini çeviren kişi, kaptanı kreatif direktör.
Süper. Bence güzel, net bir şekilde açıkladı. Yani orada aslında genel çıktının genel ahengini, bütünlüğünü sağlayan kişi olarak algıladım. Zaten diğer, evet, yani altındaki birimlerde işleri yapan kişinin aslında uyumunu sağlayan kişi. Evet.
Bunu sen işte diğer konuya geçmeden şeyi söyleyeyim, eklem iyi olabilir. Mesela içeride de bunu ara ara konuşuyoruz. Art Studio'daki ekiptekilerle tasarımcılarımız şeyi söylüyorlar bazen. Birkaç kere denk geldim ona. Onu kafamda not etmişim, şu an çıktı. Yani bir kreatif direktör hani ne yapar anlamak için onu deneyimlemek çok önemli. Çünkü böyle biraz soyut bir kavram gibi kalıyor bilmeyen insanlar için. Çünkü ne yapıyor ki bu gibi bir şey olabilir dışarıdan bakıldığında. Ama onu yaşadığınızda, yani o oradaki o dokunuşların ne kadar çok şeyi değiştirdiğini gördüğünüzde o zaman daha anlamlı oluyor. Yani şey gibi, işte gene benzetme gibi olacak ama yani gibi değil, benzetme olacak. Yani restoranda şef ve işte ustalar arasındaki fark gibi. Yani orada yemeği yapıyorlar ama şefin orada katacağı bir tane bir şey çok şeyi değiştiriyor. Onu da dışarıdan bakıp hani şey onu anlıyorum. Yani anlaması biraz zor gibi gözüküyor. Zaten komple art direktörlük de bence yani sadece sektörel bir takım kavramlar gibi bunlar. Dışarıdan hani bizim akrabalarımız bile sorduğu zaman hani benim hani annem babam bile hani ben anlattığım için biraz biliyorlar ama net olarak hani bu anlattığım şeylere o kadar hakim değiller. O yüzden bunu yaşayınca da insan daha iyi anlıyor. Yani o çok önemli bir parçası, o yönetim kısmı.
Biraz böyle şey gibi değil mi? Yani varlığı çok şey değiştirebilecek, yokluğu çok sorun olmaz belki. Yani bir şekilde belki maçı götürür ama varlığı çok level atlattırabilecek, farklı seviyeye getirebilecek bir title gibi bir şey olarak
aldım. Teknik direktör gibi biraz.
Evet. Futbola da geleceğiz. Futbolda ilgili olduğunu da biliyorum. Şeyi merak ediyorum. Şimdi, yani hazır, senin Artı Stüdyo'daki title'ın da kreatif direktörken Artı Stüdyo'da genel olarak bir günün, bir projeye başlangıcın, bir proje sürecin nasıl geçiyor? Böyle çok detaylara tabii ki inmek zorunda değiliz ama genel hatlarıyla sen orada neler yapıyorsun, nelerle uğraşıyorsun? Bunlardan bahsedebilir misin?
Tabii şöyle oluyor. Genelde markalama üzerine işler yapıyoruz. Yani tabii ki büyük ajansların o daha kapsamlı reklam kampanyalarına dahil olduğumuz zamanlar da oluyor ama o biraz daha fazla bir daha büyük kallavi bir yapı gerektirdiği için o biraz daha böyle hani gerektiğinde yaptığın ama çoğunlukla henüz şu an bu kalibrede yapmadığımız bir şey. Pardon. Dolayısıyla şöyle oluyor. Bu anlatacağım örnekler markalama üzerinden gibi düşünebilirsiniz çoğunlukla. Bir marka geliyor, işte diyor ihtiyacını söylüyor önce. Ama bunu her zaman çok bilinçli bir şekilde söyleyemiyor. Çünkü bana logo lazım diyen bir marka aslında komple bir kurumsal kimlik istiyor da olabilir. O yüzden sizin onu böyle doktor gibi hani aslında gerçekten sorunu ne, niye onu istiyor? Orada bir teşhis yapmak gerekiyor önce. Ki hani işte tedaviye geçilebilsin. Orada da müşterinin bile çok farkında olmadığı bir takım sorular sorup asıl ihtiyacı anlamak gerekiyor. Kimisinin çünkü sadece bir logo gerçekten yeterli olabilir ama kimisi için aslında logoya ihtiyacı yok. Belki reklam filmi gerekiyordur filan hani logon herkese yani herkesin logo ihtiyacı var ama bu bahsettiğim hani örneği gibi düşünün. Geliyor işte onu anladıktan sonra diyoruz ki tamam demek ki sizin şunlara şuna ihtiyacınız var. Kurumsal kimlik derken kurumsal kimlik de gene soyut bir kavram. Yani ne o kurumsal kimliğin içindeki kapsayıcı şeyler, ne ihtiyacınız var? Yani müşterilerinizle ya da diğer iş ortaklarınızla nerelerde iletişime geçiyorsunuz? Yani işte bu bir kartvizit vermeniz gereken sizin belki bir iş ortağınızsa ama belki müşterinize işte sosyal medyada ya da işte şubeniz varsa tabelanızda, menünüzde işte her neyse onu bulmaya çalışıyoruz. Onu bulduktan sonra çalışmaya başlıyoruz. Diyoruz ki işte bunlar lazım. İşte bize bu kadar zaman lazım. İşin kalibresine göre değişiyor. Sonrasında içeride artık o böyle fabrika kısmına girmeye başlıyor içeride. Biz aslında her gün toplanıp işte bana göre her sabah toplanıp işte Türkiye'ye göre daha öğlenleri gibi oluyor. Toplanıp sürekli üzerine konuştuğumuz bir zaman oluyor. Yani bir strateji kısmı oluyor genelde. Hani bu iş nasıl ele alınmalı? Zaten bunların birçoğu doğru sorular sorulduysa cevabı alınmış şeyler oluyor. İşte hedef kitlesi, o işte touch pointleri falan filan bir sürü şeyi. Ondan sonrasında da işte bunu aslında içselleştirerek biraz böyle bir tık oyunculuk gibi olabilir bu. Yani önce o insana dönüşmeniz gerekiyor diyeyim anlamak için. Çünkü orada bir şey farkı var. İşte iletişim ve sanatçı arasındaki fark var. Yani aslında biz o sırada o insan olmamız gerekiyor gerçekten ya da o marka ki anlayabilelim onların hissini. Çünkü bizim dışarıdan baktığımız bu tasarımcı işte kisvesiyle, bakışıyla da hayatımızı bu yönlendiğimiz şekilde baktığımızda birçok şeyi kaçırıyor olabiliriz. Çünkü onların ufak bir parçası aslında. Tasarım onun nasıl yapılacağının sonucu sadece. Komple tasarım aslında onun nasıl tarif edeyim? Neşter yani oradaki tasarım. Yani şeyin kendisiyle ameliyatı yani doktorun ya da işte o cerrahın aslında ne yapacağı önemli. Onu tasarım kullanarak yaptığımız için aslında ne yapacağımıza karar vermek çok zaman alıyor. Çünkü onu bulduktan sonra zaten nereyi işte keseceğiniz, nereye ne ekleyeceğiniz falan daha tanımlı oluyor. Onun için ben hani Artı Stüdyo özelinde en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi o. Yani güzel gözüksün değil, gerçekten işe yarasın. Sonra güzel gözük, tabii ki güzel gözüksün ama ana işlevi güzel gözükmek değil. Yani dekoratif bir şey hiç sevmem. Bu arada hani ne tasarım anlamında ne de yani karakter anlamında da sevmem bu arada. Yani sırf hani gösteriş için birinin bir şey yapıyor olması, onun altının boş olması da beni rahatsız eder zaten. O yüzden de hani hikayesi olan ve hani arkasında durulabilen işler üretmeye çalışıyoruz her seferinde. Yani en önemli şey bu olabilir yani hikaye yaratma konusunda. Yani bir logo yapıyorsak o logo sadece geometrik olarak çok güzel olduğu için ya da işte içindeki formlar güzel olduğu için değil, hakikaten bir işe yaradığı için orada olması gerekiyor. Bu yüzden de toplantılar tabii biraz böyle bazen kanlı bıçaklı geçebiliyor. Çünkü çok fazla şey elenmesi gerekiyor o süreçte. Sadece güzel gözüksün diye yapmadığınız zaman her yaptığınız şeyin bir anlamı olması gerektiği zaman o anlamları bulmak tabii bir olay oluyor o zaman. Yani önemli kısım orası oluyor. Biz de orayı çok önemsiyoruz. Bundan sonrasında işte sunum yapıyoruz falan. Klasik şeyler. Şunu söyleyebilirim bu arada. Bu hani benim gördüğüm kadarıyla çünkü çok ajans gezdim. Hani böyle yapan görmedim. O yüzden kendimce benim bulduğum bir şey bu. Ama belki yapan vardır. Ben şöyle yapıyorum. Yapmayı doğru buluyorum Art Studio olarak. vakit varsa, yani çok acil projeler değilse, logo sunumu ya da o ilk yaratıcı sunumu yaptıktan, yani yapmıyoruz daha doğrusu. O sunumu ben gönderiyorum ve sonra diyorum ki bir hafta geçirin bu sunumla. Gün içinde açın, bakın, biz size sunmayacağız bunu bir hafta boyunca. Ya da işte duruma göre kısa, daha kısa bir süre olabilir. Ki buradaki hedefim aslında bu bir sınav gibi benim kafamda. Çünkü işimizin yapısı gereği iletişimciler olarak bir şeyleri satmak üzerine, hani iyi anlamda söylüyorum satmayı, kötü değil, satmak üzerine bir kafa yapısı geliştirdiğimiz için satabiliyoruz. Yani insanları etkileyebiliyoruz otomatik bir refleks olarak, yani iyi iletişimciler olarak. Ben de onu müşteriye karşı bir koz olarak kullanmak istemiyorum. Yani çünkü o toplantıda ben bir şeyleri satabilirim onlara gerçekten. Onu işte derim şunu şu yüzden yaptık, bunu bu yüzden yaptık, şurada kıvırma aslında bilmem ne anlatıyor falan, bir sürü şey sallayabilirim yani eğer istesem. Ama bunu yanlış buluyorum. Zaten bizim o yaptığımız iş kendi kendini satamıyorsa, bizim orada müşteriyi ikna etmemiz aslında bize sadece biraz zaman kazandırır. Çünkü onun müşterine kimse satmayacak o logo ya da kurumsal kimliği. Dolayısıyla bakan kişinin kimse ona satmazken alabilmesi gerekiyor. Bu benim mesela Artu'yu açtığımızdan beri yani böyle sunum yapmaya çalışıyoruz tamamen vakit olduğu sürece. Önemli bulduğum bir şey. Çünkü hem daha iyi bağ kuruyor müşteriler o zaman. Çünkü kendisini kandırılmış hissetmiyor. Ya da biri ona bir şey dayatıyor gibi hissetmiyor. Bakıyor diyor ki evet bu güzel. Çünkü bu şey sınavı da aynı zamanda. O 3 ya da biz genelde 3 tane sunduğumuz için söylüyorum. Sunduğumuz tüm alternatiflerin aslında çalışıyor olması gerekiyor. Çünkü dolgu için bir şey koyduysanız oraya o sunuma ve müşteri onu seçerse siz sunmazken, o zaman siz aslında arkasında durmak istemediğiniz bir işi satmış olursunuz. Dolayısıyla bu şeyin de özgüveni aslında. Bu üç işte ya da sunduğumuz tüm alternatiflerde aslında sizin için doğru. Onun için siz bunu seçebilirsiniz anlamına da geliyor. Bunu önemsiyorum. Tabii gene nereden nereye geldik? Yani nasıl çalışıyoruzun sonucunda buraya geldik.
Özetle... Bu arada pardon hani araya girdim ama şey olarak da çok çok beğendim bunu. Çünkü bir noktada aslında şunu da gerçekleştiriyor. İşin karşı tarafında, madalyonun diğer yüzünde aslında satışı da yani ortada sonuçta bir yani bir satış da olması gerekecek. Hani müşterinin bunu kabul etmesi, sizin onu sunmanız da gerekecek. Bence onu da birazcık kolaylaştıran bir şey. Çünkü yani müşteri orada bir alternatifi gerçekten beğendiğinde ve sizin orada oluşturmak istediğiniz anlamla işte ya da bir neyse artık onu yüklediğiniz o anlam ve ifadesiyle aslında bu aynı şeyler, aynı değerler müşteri tarafında da oluştuğu zaman bence zaten alması da daha kolay olacaktır. Yani hani sunumda sizin de onlara bahsettiğinizi ve ya evet ya biz de böyle düşünmüştük dediği noktalarda bence zaten o fikre de daha çok ısınacaktır. Hani oradaki o aslında el değiştirme sürecinde, satış sürecinde bence daha kolay hale getiriyordur büyük ihtimalle.
Ben çok daha özgüvenli buluyorum. Hani asıl şey o aslında. Sessiz de var olabiliyorsa o iş, birini satmasına ihtiyaç duymadan, muhtaç olmadan, asıl hani iyi iş öyle oluyor zaten. Yani o kadar göreceli değil aslında yaptığımız iş bir yandan. Yani biz onu yüceltmek için belki kafamızı öyle görüyoruz ama ya iletişim işi, sanatı ayırıyorum. İletişim işi aslında anlaşılmak üzerine olduğu için, yani kimi zaman anlaşılmaması da onun faydasına olabilir tabii ki. O da ama anlaşılması, aslında anlaşılması gereken şey anlaşılmamasıysa gene anlaşılması üzerine oluyor o şey. Dolayısıyla anlaşılmak üzerine bir iş yapıyoruz. O yüzden de o kadar da göreceli gelmiyor bana bu iş.
Süper. Çok çok yani bu özellikle ben böyle bir şey hiç aklıma bile gelmemişti daha önceden. ben de kendi freelance yerini bir denemeye çalışacağım bakalım.
bu şeyler de yani... biraz bir tık zor çünkü.
evet. Bir de bizim tarafta hani birazcık daha böyle sanki zor gibi geliyor. Yani bir arayüz tasarımını bir tabii, müşteriye tabii verip onu nasıl, ama yani şöyle mesela biz de prototipleri vesaire gönderdiğimiz zaman aslında şu an mesela aklıma yavaş yavaş geliyor. Aslında benzer bir düşünce yapısıyla, yani bilinçli olmadan benzer bir düşünce yapısıyla gönderiyoruz. Yani ona bir
kendini bulabilmesi lazım aslında.
Evet, hani sen gerçekten bunu kullanabiliyor musun ya da senin müşterilerin, kullanıcıların bunu ne kadar kullanabiliyor? Zaten orada hani o da olumlu bir şey gördüğü zaman dediğim gibi oluyor. Aslında evet, direkt aynı alternatifte daha da iş hızlı bir şekilde ilerlemiş oluyor. Hazır böyle işlere doğru dalmışken aslında ben bir şeyim çok merak ediyorum. Benim dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla çok keyif aldığım, yani takip etmekten çok keyif aldığım ve bence çok başarılı bulduğum diğer kulüplerin yaptıkları işler arasında da hani kendimce bir değerlendirme yapmak gerekirse de bence en başarılısı olduğunu düşündüğüm bir iş. Art Studio olarak Galatasaray'ın 100. Cumhuriyet'in 100. yıl logosunun tasarım sürecini yaptınız. Ben logo olarak biliyorum sadece ama arkasında bir şey varsa lütfen belirt abi. Detaylarını tam bilmediğim için. Ama zaten senden hani değinebildiğin kadarıyla
Evet.
Bu iş nasıl oldu? Ama tabii ki benim için daha önemli olan şey sen artistici olarak ve sen bireysel olarak bu iş sonrasında neler hissettin? Taraftarı olduğunu da biliyorum bu kulübün
Evet,
takip
Fatih
edebildiğim
diyelim.
kadarıyla. Taraftarı olduğun yani tuttuğun bir takımın böyle bir bence çok gurur verici de bir iş aynı zamanda. Böyle bir
Evet,
işi yapmış
kesinlikle.
olmak nasıl hissettirdi sende? Neler uyandırdı? Bunları merak ediyorum.
Yani inanılmaz bir duygu hakikaten. Bunu abartarak söylemiyorum. Yani abartmayı seven de birisi değilim. Ama hakikaten hiç tahmin etmediğim bir duyguydu. Hani bu ya herhangi bir mesleğin birisine, yani çok böyle şey değilse, hani kitlelere bu kadar hani hitap eden bir iş olmadığını düşünürsek grafik tasarımın, yani evet öyle kitleye hitap eden işler yapıyoruz ama biz aslında bunu üretici tarafında yapıyoruz. Deneyimleyen kişi olarak yapmıyoruz genelde. Ve hani içsel içtiğimiz markada kendi markamız değilse bu hisleri tam olarak hissedemiyoruz. Galatasaray ise yani benim zaten çocukluğumdan beri hani hayranı olmayı geçen, gerçekten fanatiği olduğum bir kulüp. Şey gibi fanatikten bahsetmiyorum bu arada. Benim anladığım fanatizm insanların anladığı fanatizm değil yani. Ben hani çok klişe bir örnek ama ben Avrupa maçlarında Türk takımlarını desteklerim yani. Benim orada sevdiğim şey o kolektif bilinç ve böyle kör bir hani yobaz bir şeyden bahsetmiyorum. O yani yobazın her çeşit illa din üzerinden bir şey olması gerekmiyor. Her çeşidine karşı olarak bir fanatizmden bahsediyorum. Galatasaray olan bağım da öyle bir şey. Yani başkalarından nefret etmek üzerine değil, Galatasaray'ı çok sevmek üzerine bir fanatizmden bahsediyorum. Çocukluğumda da böyle yaşadığım için ve hani işte bunu UEFA Kupası'ndan da önce hatta yani bir kendim bildim bile. Yani benim babam Galatasaraylı. Ama mesela o benim kadar fanatik değildir. Hani ben böyle ekstra bir futbol sevgim de var. Hatta ben Galatasaray'ın seçmelerine bile katılmıştım. Öyle söyleyeyim. Futbolda çok hani futbolcu olacak bir ne vücut yapım vardı çocukken de ne de öyle bir şeyim vardı. Ama yine de hani o kadar seviyordum Galatasaray'ı. Hani seçmelere katıldım. Hatta yanlış bilmiyorsam seçmelere katıldığım o seçmelerde Arda Turan seçilmişti şeye. Hani ben tanımıyorum kendisini ama ondan sonra hep söylenmiş çünkü o işte 87 kuşağı diye anlatılır. Ben de 87'liyim. Dolayısıyla ekstra bir bağım var Galatasaray'la. Bu işte yani çok kozmik mi diyeyim, hani artık altında ne aranır bilmiyorum. Ben böyle şeylere hani inanıyorum da bir yandan. Bu hani metafizik demeyeyim ama bazı şeylerin işaretlerine inanılan birisiyim. Çünkü bunu da şu yüzden söylüyorum. Art Studio'yu duyurduğumuzdan sonra aldığımız hakikaten ilk brief buydu. Yani böyle bir iş var, hani yapmak ister misiniz diye. Ben de dedim ki hani yapmak, yani istemek ne demek yani? Hani ben istiyorsanız da para vereyim, hani biz bu işi yapalım. O kadar önemli bir şey ki benim için. Ve hani yapmaya başladık ama şunu söylemem önemli. Bu da mesela diğer şey takımları ayrıştırarak söylemiyorum ama bu Galatasaray'da çok baskın olan bir şey olduğu için söylüyorum. Galatasaray'da performans en önemli şeydir. Yani performansınız olmasın, Fatih Terim olun. Hani yollanırsınız. Öyle bir yer. Ben de bunu hani genetiğime kadar bildiğim için bu toplantıda bu işte 100. yıl şeyi kuruluna diyeyim. Çünkü tamamen şey yok. Tüm kulüp yok orada. Onun için özel bir ekip var. Ben de onlara o ilk toplantıda dedim ki yani biz bir logo yapacağız size ya da işte birkaç logo neyse bu iletişim için. Ama dedim ki ben aynı zamanda Galatasaraylıyım ve hani bizden ki başkaları çalışıyor mu bu logoyu bilmiyorum. Sonuçta sadece biz yapmıyor olabiliriz yani. Milyon kişilik bir camiadan bahsediyoruz. Milyonlarca insan var. Hani her tasarımcının, Galatasaray'ın her tasarımcının yapmak isteyeceği bir iş bu. Ben dedim ki biz hani benim derdim başkası yapıyor mu yapmıyor mu değil. Ben böyle bir egoda değilim. Biz size yapacağız. Ama daha iyi yapan biri varsa onu seçin. Yani Galatasaray için en iyisi neyse o olsun. Yani ben logomu satma derdinde değilim. Ben Galatasaray'ın derdindeyim. Ve bunu açık açık söyledim onlara. Yani gerçekten hani bilmiyorum, ilgilenmiyorum da başka birisi çalışıyor bununla. Ama biz yapacağız size ve bence beğeneceksiniz diyerek çalışmaya başladık. Ve biz uzun bir zaman çalıştık. Bir tur sunduk, sonra bir tur daha sunduk. Yani şey değil, hemen bu logoyu yaptık ve çıktı değil. Orada hani uzun bir çalışma süreci var. Çünkü futbol kulüpleri biraz daha zor. Hani malum çok fazla, yani kitlesi inanılmaz geniş. Dolayısıyla hani hem hani halk tarafına anlaşılması gerekiyor. Hem de Galatasaray'ın kendi değerleri var. Hani başka bir hani logosu bile mesela Galatasaray'ın logosu. Ben burada mesela Galatasaray'ın logosunu burada ayrımcılık yapabilirim. Çünkü ben Galatasaray'ın logosunu çok güzel buluyorum gerçekten. Yani geometrik anlamda, estetik anlamda benim hani hakikaten Galatasaraylı olmasam da bizim anlayışımıza en uyan logo Galatasaray'ın logosu. Öyle söyleyeyim Türk takımları arasında. Dolayısıyla o kapıyı öyle bir açıyordu ki Galatasaray'ın logosu bizim tarzımızda yapabileceğimiz şeylere. Yani zaten kendi içinde espasları doğru, yani logoyu düzeltemiyorsun zaten neredeyse. Yani bir yerini düzeltip bir şey yapayım falan gibi bir şey de yok.
Dolayısıyla zaten yakın bir logo neredeyse.
Evet, aynen öyle. Dolayısıyla senin söylediğin şey aslında hani diğer kulüplerin 100. yıl tasarımları arasında öne çıkmasının en önemli sebebi belki logonun kendisi zaten. Yani çünkü şeyi anlıyorum, hani başka kulüplerin 100. yıl logolarına da baktığımda ne gibi şeyler yaşamış olabileceklerini öngörüyorum tabii ki. Çünkü bize gelse de biz de benzer süreçlerden geçerdik. Galatasaray bu konuda yani 1-0 önde başlamını sağlıyor. Yani futboldan bahsedersek yani gayet maça 1-0 önde başladık biz o logoda. Yani bunu da gene şey olarak söyleyeyim. Yani ilk yaptığımız logo setinde, ilk üçlüde sonsuzluk işareti yoktu mesela. Çünkü ben bunu tabii ki yani herkes gibi onu öngörüyorsun öyle bir şey yapılacağını. Diğer tüm kulüplerde, hatta kulüplere de geç, tüm hani 100. yıl kampanyalarında. Dolayısıyla ilk tercihin olmuyor tabii ki. Çünkü ayrı daha çok ayrışmak istiyorsun. Ama orada da stratejik bir karar çıkıyor tabii ki ortaya. Çünkü herkes yapacak bunu. Dolayısıyla sen orada gene bir maç gibi düşünürsek, yani orada sen de o tribün baskısını arkana alman gerekiyor. Yani orada çok detaya inmeyeyim, hani çok da hani çok anlatabilirim ama özetle o bilinçli bir karardı ve yani bu öngörülerek alındı tabii ki. Yoksa yani bizim algımızı geç, bunu herhangi biri anlayabilir öyle çıkacağını zaten. Hani ben de ona toplantılarda o logo satıldıktan sonra da söyledim. Dedim ki bu logoyu alıyorsunuz ama hani başka kulüpler değil, başka markalarla da bu sonsuzluk işaretini gördüğünüz zaman hani buna hazırlıklı olun. Çünkü bu %100 olacak yani.
Evet, yani bir de yani ilk akla gelen şeylerden bir tanesi yani 100. yıl sonsuzluk şey.
Aynen öyle.
Yani motif olarak da çok direkt ilk akla gelebilecek bir şey ve o yüzden aynen evet. Hani bu bir yandan iyi bir şey bence, hani ilk akla gelmesi. Hı-hı. Çünkü o bahsettiğin aslında taraftar tribün şeyini çok rahat arkana alabilmeni, işte aynen halkın öyle çok çabuk belki çok daha kolay kabul edebilmesini falan, hı-hı, sağlıyor. Ama evet, şey böyle bir sorun
yok. Yok, hiç sorun değil. Bir de hani tipografik olarak da iki tane yayına gelen sıfır gerçekten zorlayıcı bir şey bu arada. Yani sonsuzluk olması anlamını, diyelim ki sonsuzluk işareti değil o. Hiçbirimiz öyle bir şey bilmiyoruz. Yine de orada bir şey yapma zorunluluğu kılıyor tasarımcı. Çünkü o hani negatif alanlar 2'den 0'ın yarattığı o, yani şimdi çok tekniğe girmeyeyim. Orada bir eşleşme kurmak gerekiyor bir yandan da. Ama hani bu teknik kısımları bir kenara bırakırsam. Hani
orada sınırı bu arada şöyle bir şey mi? Hani ben mesela çıktı, şimdi tekrar açtım, tekrar bakıyorum bu arada, hı-hı, hani bir daha hatırlatmak için kendime. Sanırım orada da hani o az önce bahsettiğin hani Galatasaray logosunun yapısı, geometrik yapısı ve hani evet, gerçekten düzgün bir halde oluşu da bence buna birazcık aslında elverişli bir hale getirmiş. Aynen sanki. Öyle. Yani hani, hı-hı, mesela bir şey, bir Fenerbahçe'nin ya da bir Beşiktaş'ın ambleminde öyle bir geometrik yapı olmadığı için daha zorlama bir hale gidiyor. Ama Galatasaray'da sanki bu iş olacaksa böyle olmalıymış, evet, gibi gidiyor aynen olay.
Öyle. Aynen öyle. Ve hani zaten hani takıntılı birisiyim böyle. Yani milimetresine kadar, hani pikseline kadar takılan birisiyim. O yüzden de o logoya da mesela ara ara ben de açıp bakıyorum. Yani bir şeyi farklı yapabilir miydim diye bulamıyorum onu. Çünkü şeyden değil, bu mükemmel anlamına gelmiyor. Yani sadece matematiksel olarak bu olmalı gibi hissediyorum. O yüzden herhangi bir şeyim yok. Hatta diğer, işte az önce bahsettiğim diğer marka takımların daha doğrusu logolarına baktığımda zaten bence onların tuzağı olan şey bizim avantajımız oluyor. Yani onlarınki o yüzden kondurma gibi oluyor. Çünkü evet, orada logolarından çıkan bir doğal bir form yok. Ben mesela biz yani bunu tabii ki şimdi taraflı söylüyor oluyorum ama özür diliyorum dinleyicilerimizden, düşüncem bu. Ben baksaydım gerçekten diğer takımların logolarına da ben Galatasaray'ınkini beğenirdim. Çünkü bunun dediğim gibi tek sebebi bizim tasarlamış olmamız değil. Galatasaray logosunun buna inanılmaz bir alan sağlıyor olması. Yani bir yüzün içine amblem, çünkü o zaman o herkesin yapabildiği bir şey oluyor. Evet. Ama Galatasaray'daki G'nin devamı olduğu zaman o size ait bir şey oluyor. Yani oradaki o ufak fark çok büyük bir fark benim kafamda. O yüzden hani ben mutluyum bu logodan. Hani teknik anlamdan çıkarsak da o tribünlerde, yani ben onu mesela bilmiyordum. O tribünlerde o logonun oluşturulacağını, yani Ultra Aslan'ın öyle bir koreografi yapacağını bilmiyordum. Bir şey yapacağını biliyordum. Yani bir tribün şov hazırlanıyorun haberi gelmişti kulüpten. Ama ne olacağını bilmiyordum. Ve böyle ekran başında izlerken hakikaten hani hüngür almaya başladım yani. İnanılmaz bir şeydi çünkü. Hani hakikaten bu meslek daha ne verebilir, o sırada sorgulamaya başladım kendime. Tabii ki çok daha önümüzde, hani tabii ki uzun bir ömrümüz olursa yapacağımız şeyler var ama buna yakın bir şey bilmiyorum hissedebilir miyim? Çok yani on binlerce kişinin yani yaptığınız logoyu isteyerek, yani şey de değil, böyle bir set ortamı içinde falan değil, bilerek isteyerek yani gurur duyarak havaya kaldırması, yani şu anlatırken bile tüylerini kendi diken oluyor. Yani aklıma böyle evet. bir şey olabileceği gelmezdi. Ya gerçekten şükrediyorum yani bunu hissedebildiğim için. Hani futbola belki bu kadar anlam vermemek gerekir birçok insan için. Futbol hani hakikaten kitlenin afyonu falan şeyi ne girmeyeceğim. Ben futbola da aşık biriyim. Yani futbolu da çok seviyorum ve şey gibi bir yerden de görmüyorum futbolu. Yani aman işte spor, insana koşular falan değil. Ben futbol üzerinden yaptığım inanılmaz hayat çıkarımları falan var farkında olmadan. Yani futboldaki o işte takım oyunu, amaç, işte oradaki taktikler bilmem neler. Ben hakikaten stratejisini de çok seviyorum futbolun. O yüzden bu kesişim hani böyle dünyalar birleşti ve hani bir süpernova gibi bir şeye dönüştü benim hani mesleki anlamımda. O yüzden çok mutluyum ve gururluyum da, yani Türkiye'nin 100. yılı olması bir yandan. İçine Atatürk'ün olması. Yani her şey o kadar hani kurgulasam bu kadar denk getiremezdim herhalde. İlk brief olması aldığımız falan gerçekten hani formalar var. Yani giyemiyorum. Yani bir kere bile giyemedim. Yani şey yapamıyorum. Hani kaldırdım orada duruyorlar yani. Çünkü giyeceğim, ter kokacak da bilmem ne. Hani yıkayacağım falan. Hani öyle kutsal şey gibi duruyor orada kenarda bir yerde.
Ya ama hani bir yandan şeyde yani bu futbol değil de başka bir şey olsaydı bence büyük ihtimalle bir tasarımcıya bence yine aynı hazzı verebilirdi. Yani benzer bir hazzı. Çünkü ben olaya hani şöyle de bakıyorum birazcık. Ya bu bir sonuçta kitleleri harekete geçirme işi bir noktada ve hani bu iş baktığı zaman çok iyi hizmet etmiş gibi duruyor buna. Hani ya forma satışlarından bile sadece bunu anlayabiliriz. Bildiğim kadarıyla tek yok satan herhalde.
Satamayışlarım ben yani. Hatta ben bile formu bulamadım.
Ya yani şöyle söyleyeyim, ben Fenerbahçe'liyim, ben alacaktım Galatasaray formasını, bulabilseydim, hala bakıyorum bulamadım.
Ben ya. Bir tane bir şey small bulabildim öyle söyleyeyim.
Ben eğer Türkiye'den bulursam sana sözüm olsun abi o zaman. Ya, alırken kendime iki tane alacağım sen.
O yüzden negatif gerçekten... taraftan bahsetmiyorum ya. Bir de böyle bir taraf var olayda. Biz sadece iyi tarafından bahsediyoruz genelde.
Abi çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Çok sağ ol. Bu arada şey, ben de seninle yani sana belki yazdığım, yani senin Tolkien'den haberin olmandan belki önce oynanmış olabilir o koreografi maç. Ama benim aklımda uzun zamandır olduğu için ben koreografi maçı ilk gördüğümde aslında evet ya hadi bunu ya. Neden konuşmuyoruz diye. Yani ilk aklıma gelen sen oldun. Garip bir şekilde ya Galatasaray'dan ziyade, 100. yıldan ziyade sen geldin bende direkt.
Nasıl sahiplendiysem evet. Artık olayı.
Evet öyle de bir anısı oldu bende. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Çok vaktini ayırdın.
Ne demek, ben teşekkür ederim.
Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Severek takip etmeye devam ediyorum.
Davet ettiğin için tekrar sağ ol. Keyifliydi zaten. Hani ben hakikaten konuşmasında çok konuşurum. O yüzden de moderatöre ihtiyaç duyan insanlardan biriyim. Sana da teşekkür ederim. Hani bana o alanı sağladığın için. Beni durdurmadığın için aynı zamanda.
Estağfurullah.
Umuyorum hani dinleyenler de hani ilham alırlar. O benim önemsediğim şey o. Yoksa teknik bilgi falan filan. Onlar hep o motivasyon, ilhamın ardından gelen şeyler. O yüzden o tarafı daha çok önemsiyorum. İşleri de öyle ele almayı önemsiyorum. Önemli olan şey motivasyon. Artüzyon'un olma sebebi de o motivasyon arayışı zaten. Onu takip edince genelde doğru yerlere çıkıyoruz bence yaratıcı insanlar olarak. Yani temeliniz, hani ana arkasına takıldığınız şey o motivasyon ve yaratım isteği olsun bence. O zaman zorluklarına rağmen hayat daha hani yaşanılabilir, daha tatminkar oluyor.
Süper. Bu güzel tavsiye için teşekkür ederiz. Bu arada son olarak şey de söyleyeyim kapatmadan. Bence YouTube'a Kaan'ın attığı son video çok iyiydi. yani benim tam olarak bir projeyi incelemede aslında hani görmek istediğim tarzdı. Yani bir case study de görmek istediğim tarzı. Ben çok şey öğrendim o videodan. Direkt olarak alanım olmamasına rağmen. Ve hani şey videonun altında zaten gördüğüm kadarıyla siz de sormuşsunuz. Herkes de devamını istemiş. Ben de buradan naçizane bir kere daha dile getireyim. Bence mutlaka devamı gelmeli.
Çok sağ ol. Şey Kaan adına teşekkür edeyim sana. İletirim mutlaka. Şeyi de söyleyeyim o zaman. Muhtemelen sen bu podcast'i yayınlamadan önce bizim bir tane daha YouTube videomuz çıkmış olacak. Orada da Behance üzerinden farklı işleri yorumluyoruz. Yani kendi işimiz değil. Hani rastgele seçip oradan bunu niye yapmış olabilirler? Buradaki hani fikir ne olabilir falan gibi bir içerik geliyor. Muhtemelen hani bunu tabii ne zaman dinleneceğini bilmiyorum bu podcast'ın ama herhalde dinlenirken çıkmış olur. Umuyorum o da hani faydalı olur. Bizim derdimiz o oluyor yani. Hani kendimizi gösterelim, anlatalım. Hatta o yüzden de Kaan'la şeyin şüphesine düştük yani. Ulan kendi işimizi anlatıyoruz hani Bonlu işinde. Yanlış anlaşılmasın. için oraya bir legal bir kısım koyduk en başına. Hani derdimiz kendi işimizi anlatmak değil. O yüzden de bu yeni içerikte hani yani ya da şu an dinlediğinizde belki eski olmuş olan içerikte kendi işimizi değil başka insanların işlerini incelemeye çalıştık. Maksat hani hakikaten faydalı olalım. O bizim eskiden arayıp da bulamadığımız şeyi verebiliyor olalım.
Bence kesinlikle amacına ulaştığını en azından bireysel olarak düşünüyorum abi.
Çok sağ ol.
Tekrardan çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
Görüşmek üzere. Dinleyen herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.